Babalar ve Oğullar. Turgenev.
Ayrım 15.
Akşam yemeğinden önce konuşmak, birbirlerine bir şeyler okumak için toplanırlardı gene. Akşam yürüyüşle, kağıt oynayarak ya da müzikle geçerdi. Saat 10.30'da Anna Sergeyevna odasına çekilirdi, ertesi gün yapılacak işler için buyruklar verir, yatardı. Bazarov günlük yaşamdaki bu çok ölçülü, birçok bakıma da gereksiz biçimliğe aldırmıyordu. Her şey tıkır tıkır diyordu. Özel giysili uşaklar, terbiyeli sofracılar, hizmetçiler onun demokrat ruhuna aykırı düşüyordu. İnsan bu denli aşılığa kaçınca yemeği de İngiliz usulü yemeli diyordu. Fraklı, beyaz kravatlı. Bir gün bu konuda Anna Sergeyevna ile konuştu. Düşündüklerinizi çekinmeden söylemenize yatkındı kadının tutumu. Bazarov'u dinledi, sonra da dedi ki, sizin görüş açınızdan haklısınız ve ben belki çok fazla aristokrat çıkıyorum ortaya bu görüşe göre. Ama insan köyde çok düzenli yaşamalı, yoksa can sıkıntısından ölebilir. Ve bildiğinden şaşmadı. Bazarov söyleniyordu fakat onun da arka dilinde Bayan Odinsov'un evindeki yaşamı bunca rahat bulmalarının tek nedeni orada her şeyin tıkır tıkır işlemesiydi. Ne denirse densin, daha Nikoskoye'deki konuklukları başladığı ilk günlerden bu yana iki delikanlıda da bir değişiklik olmuştu. Anna Sergeyevna ile pek anlaşamadığı halde ondan çok yumuşak bir sevgi gören Bazarov hiç beklenmedik duygusal rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Çabuk öfkeleniyor, isteksiz konuşuyor, çevresine dik dik bakıyor ve sanki gizli bir huzursuzluğun etkisindeymişçesine bir an bile yerinde duramıyordu. Bayan Odinsov'a tutulduğunu kesin olarak anlayan Arkadi ise kendini sessiz bir hüzne bırakmaya başladı. Ama bu hüzün Katya ile arkadaşlık etmesine engel olmuyordu. Tersine olarak bu durum kızla tatlı, sevecen bir dostluk kurmasına yardım bile etti. Bana değer vermiyor o diye düşünüyordu Bayan Odinsov için. Olgun. İşte şu iyi yürekli kız bana soğuk davranmıyor ya ve yüreği gene o soğuk duyguların tatlı doyumuna dalıyordu. Katya kendisiyle arkadaşlığından Arkadi'nin bir çeşit avuntu aradığını belli belirsiz anlıyordu ve ondan da kendinden de bu yarı içten, yarı çekingen arkadaşlığın temiz tadını esirgemiyordu. Anna Sergeyevna'nın yanında birbirleriyle konuşmuyorlardı. Katya ablasının yoklayan bakışları altında hep içine kapanıyordu. Arkadi ise genç bir aşığın yakışığı olanı yapıyor, sevdalandığı varlık yanındayken ondan başka bir şey düşünmüyordu. Ama Katya ile yalnız kalınca da mutluluk duyuyordu hep. Anlıyordu Bayan Odinsov'un ilgisini çekmeye gücü yetmediğini. Onunla baş başa kalınca utanıyor, sıkılıyordu ve kadın ona ne diyeceğini bilemiyordu. Arkadi ona göre pek gençti. Öte yandan Arkadi, Katya'nın yanında kendini sanki evinde buluyordu. Ona hoşgörüyle davranıyordu ve bırakıyordu anlatsın müziğin, okuduğu romanların, şiirlerin ya da buna benzer saçmalıkların üzerinde bıraktığı izlenimleri. Farkında olmadan o da bu saçmalıklarla ilgileniyordu. Buna karşılık Katya da onun üzüntüsüne karışmıyordu. Arkadi Katya ile mutluydu. Bayan Odinsov da Bazarov'la. Bu yüzden genellikle şöyle oluyordu. İki çift bir süre bir arada kaldıktan sonra özellikle gezmeye çıkıldığında ayrı ayrı çekip gidiyorlardı. Katya doğaya tapıyordu ve bunu açıklamaya yanaşmamasına karşın Arkadi de öyleydi. Bayan Odinsov ise tıpkı Bazarov gibi doğa güzelliklerine karşı oldukça kayıtsızdı. İki arkadaşın böyle sürekli olarak birbirlerinden ayrı düşmelerinin sonsuz kalamayacağı bir gerçekti. İlişkileri değişikliğe uğradı. Bazarov Arkadi'ye Bayan Odinsov'un sözünü etmekten vazgeçti. Hatta onun aristokratça davranışlarına dil uzatmayı da kesti. Gerçi Katya'yı eskisi gibi övüyor, yalnız duygusal eğilimlere dizgin vurmasını öğütlüyordu. Ama övgüleri baştan savma, öğütleri kuru oluyordu ve genellikle eskisinden çok az konuşuyordu Arkadi ile. Ondan kaçıyor, bir arada olmaktan rahatsızlık duyuyor gibiydi. Arkadi bunların tümünü görüyor ama gözlemlerini kendine saklıyordu. Bütün bu değişmenin gerçek nedeni Bayan Odinsov'un Bazarov'da uyandırdığı, ona acı veren, onu zıvanadan çıkaran bir duyguydu. Biri gelip de hatta üstü kapalı olarak böyle bir duyguya kendini kaptırmış olabileceğini söyleseydi, hiç beklemeden alaylı sövgüler ve hakaret dolu kahkahalarla karşı gelirdi buna. Bazarov kadınlara, kadın güzelliğine çok düşkündü Ama ideal anlamda aşk ya da onun romantik diye adlandırdığı aşk duygusunu maskaralık, bağışlanmaz bir aptallık sayardı. Böyle kahramanca duygulara bir çeşit sakatlık, hastalık diye bakardı. Toggenburg'ü bütün Minnesingerlerle, yani saz şairleriyle birlikte niçin bir tımarhaneye kapatmadıklarına şaştığını kaç kez söylemişti. Bir kadın hoşuna gitti mi derdi, muradına ermeye bak. Başaramazsan olur ha, hiç üzülme, vazgeç ondan. Denizde balığın arası kaynıyor. Bayan Udinsov çekmişti onu. Adı çevresinde çıkarılan söylentiler, düşüncelerinin bağımsızlığı, özgürlüğü, ona gösterdiği besbelli ilgi, bütün bunlar Bazarov'un kazanacağını gösteriyordu. Fakat çok geçmeden onunla murada eremeyeceğini anladı ve vazgeçmesi gerekirken şaşarak gördü ki hiç yapamıyordu bunu. Onu düşündüğü anda damarları tutuşuyordu. Damarlarıyla kolayca baş edebilirdi ama başka bir şey, hiçbir zaman kabul etmediği, oldum olası alay ettiği, tüm benliğine baş kaldıran bir şey onu avucu içine alıyordu. Anna Sergeyevna ile konuştuğu sırada romantik kokan her şeye karşı yine eskisi gibi tümden hakaret saçıyor ama yalnız kalınca içinde romantik bir duygunun izlerini buluyordu tiksinerek. Böyle zamanlarda ormana atıyordu kendini. Yoluna çıkan dalları kırarak ona da kendine de alçak sesle bela okuyarak uzun adımlarla dolaşıyordu. Ya da ambarda saman yığınına tırmanıp içine gömülüyor, inatla gözlerini kapayıp uyumaya çalışıyordu. Ama bunu başaramıyordu her zaman elbet. Birden o güzel kolların bir gün boynuna dolanacağını, o gururlu dudakların onun öpüşlerine karşılık vereceğini, o zeki gözlerine sevgiyle, evet sevgiyle gözlerine bakacağını düşünüyordu. O zaman başı dönüyordu. Bu düşle bir an kendinden geçiyordu. Ta öfke dalgası kabarıp kendine getirinceye değin. Bütün o çeşitli utanç verici düşüncelere kendini kaptırmış olduğunu görüyordu. Sanki şeytan eğleniyordu onunla. Ara sıra ona Bayan Odinsov'da değişti gibi geliyordu. Yüzünün anlamında özel bir şeyin belirtileri vardı sanki. Belki. Ama oraya değin varınca ayağını yere vuruyor ya da dişlerini sıkıyor, kendi kendini yumrukluyordu. Ama pek de yanılmıyordu Bazarov. O da Bayan Odinsov'un ruhunu etkilemişti, ilgisini çekmişti. Kadın çok düşünüyordu onu. Bazarov yokken aramıyordu onu, gelse diye sabırsızlanmıyordu. Ama yanılmıyordu, canlanıyordu. Mutluluk duyuyordu onunla birlikte olmaktan ve hatta Bazarov onu kızdırdığı, beğenisini, süzme alışkanlıklarını yerdiği zaman bile onunla konuşmaktan hoşlanıyordu. Sanki onu anlamak ve kendini çözümlemek istiyordu. Bir gün bahçede birlikte dolaşırken Bazarov birdenbire ters bir sesle babasının çiftliğine gitmek üzere çok yakında ayrılmak kararında olduğunu söyledi. Anna Sergeyevna bembeyaz oldu, yüreğine bir şey saplanmış gibi. Bu saplanış öylesine acı vermişti ki ona, şaşırıp kaldı. Sonra da uzun bir süre bunun nedenleri geldiğini düşündü durdu. Bazarov gitmek niyetini açıklarken onu bu haberle sınamayı düşünmemişti. Numaracı değildi hiç. O sabah erken erken babasının kahyasını görmüştü. Çocukluğunda ona bakan Timofeyiç'i. Bu Timofeyiç yaşlılıktan zayıflamış, akıllı bir adamcağızdı. Ağır sarı saçları, rüzgardan kızarmış yüzü, kısık kısık bakan gözlerinde yaşlarla, gri mavi çuvadan kısa ceketiyle, belinde deri bir kuşak, ayağında uzun çizmelerle Bazarov'un karşısına hiç beklenmedik bir anda çıkıvermişti. "Merhaba dede, nasılsın?" diye bağırdı Bazarov. "İyi günler Yevgeni Vasilyiç, efendim," dedi adamcağız ve öylesine sevinçle gülümsedi ki yüzü birden kırışıklıklar içinde kaldı. "Niçin geldin? Beni öldürüyor yoksa?" "Vallahi değil efendim, nasıl olur?" diye kekeledi Timofeyiç. Evden çıkarken aldığı kesin buyruğu düşündü. "Beyefendinin işleri için kasabaya iniyordum da sizin burada olduğunuzu duyunca saptık şöyle yoldan demek ki bir görelim dedim. Yok hayır, sizi rahatsız etmek değil asla. Yok efendim." "Hadi hadi yalan söyleme," diye sözünü kesti onun Bazarov. "Kasabaya inmişken mi uğradım demek istiyorsun?" Timofeyiç utandı, sıkıldı ve bir şey demedi. "Babam nasıl, iyi mi?" "Evet efendim, hamdolsun." "Annem?" "Ayna Vlasyevna da iyi, Tanrı'ya şükür. Beni bekliyorlar değil mi?" Yaşlı adam küçücük başını yana eğdi. "Ah efendim, bekliyorlar ya, bekliyorlar. Annenize babanıza bakarken insanın yüreği sızlıyor. Yüreğin senin için sızlıyor. Peki peki, uzatma, yakında geleceğim. Peki efendim, dedi Timofeyiç iç çekerek. Evden çıkınca kasketini iki eliyle gözlerine değin geçirdi başına. Kapıda bıraktığı çelimsiz atlar koşulu arabasına bindi, hayvanları tırsa kaldırarak yola çıktı ama kasabaya doğru değil. O akşam Bayan Odinson kendi odasında Bazarov'la oturuyordu. Arkady ise Katya'nın piyanosunu dinleyerek müzik odasında aşağı yukarı dolaşıyordu. Yaşlı prenses yukarı dairesine çekilmişti. Genellikle hoşlanmazdı konuktan, hele kendi deyimiyle bu zıp çıktı aptallardan hiç. Salondayken somurtup oturuyordu ama odasına çıktı mı hizmetçisinin önünde öylesine boşalır, öylesine sövüp sayardı ki başındaki şapka, peruka filan dans etmeye başlardı. Anna Sergeyevna da pekala bilirdi bunu. Nasıl söz edebiliyorsunuz bizi bırakıp gitmekten, diye başladı. Verdiğin söz ne oldu? Bazarov irkildi. Ne sözü? Unuttunuz mu? Bana biraz kimya dersi verecektiniz. Ne yapalım? Babam bekliyor. Artık daha fazla asamam. Sonra siz Peluz ile Freni'nin genel kimya bilgilerini okuyabilirsiniz. Güzel bir kitaptır. Açık bir dille yazılmıştır. İçinde istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Ama unutmayın. Siz bana kitap şeyin yerini tutmaz demiştiniz. Unuttum şimdi neyin yerini dediğinizi ama biliyorsunuz ne demek istediğimi. Aklınıza gelmedi mi? Ne yapayım, diye tekrarladı Bazarov. İlle gitmeniz neden gerekli, diye sordu Bayan Odinson sesini alçaltarak. Bazarov ona baktı. Kadın başını koltuğun arkasına dayamış, dirseklerine değin çıplak olan kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Delikli kağıt siperli tek lambanın ışığında yüzü daha solgun görünüyordu. Beyaz, bol giysisi yumuşak kırınları ile bütün vücudunu örtüyordu. Yalnızca ayak uçları görünüyordu, kolları gibi birbirine kavuşturulmuş. Kalacağım da ne olacak? Bayan Odinson hafifçe başını çevirdi. Ne mi olacak? Burada iyi vakit geçirmiyor musunuz? Yoksa gidince sizi özleyecek kimse olmayacak mı sanıyorsunuz? Kimsenin özlemeyeceği %100. Bayan Odinson biraz durdu. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ama ben inanmıyorum böyle düşündüğünüze. Bunu ciddi olarak söylemiş olamazsınız. Bazarov kala kaldı. Neden konuşmuyorsunuz, Yevgeni Vasilyich? Size ne söyleyebilirim? İnsanları özlemeye değmez. Hele beni hiç. Neden? Ben donuk, renksiz bir adamımdır. Konuşmasını da bilmem. Ölmek için mi böyle konuşuyorsunuz, Yevgeni Vasilyevich? Öyle bir alışkanlığım yoktur. Sizin onca önem verdiğiniz inceliklerin benden çok ırak olduğunu bilmiyor musunuz sanki? Bayan Odinson mendilin ucunu ısırdı. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ama siz gittikten sonra sıkılacağım ben. Arkady kalacak, dedi Bazarov. Bayan Odinson hafifçe omuzlarını silkti. Sizi özleyeceğim, diye tekrarladı. Sahi mi? Ama ne olsa bu özlem çok sürmez. Size bunu düşündüren nedir? Çünkü siz bana yalnız evdeki düzeniniz bozulunca sıkıldığınızı söylediniz. Siz yaşayışınızı öyle kusursuz düzenlemişsiniz ki içinde ne can sıkıntısına, ne üzüntüye, ne de herhangi bir rahatsız edici duyguya yer var. Demek beni o kadar kusursuz buluyorsunuz. Demek istiyorum ki yaşayışımı aksaksız bir düzenle kurduğumu. Onu dedim. Söz gelişi 5 dakika sonra saat 10'u vuracak. Şimdiden biliyorum ki o zaman odadan dehleyeceksiniz beni. Hayır, dehlemeyeceğim Yevgeni Vasilyich. Kalabilirsiniz. Pencereyi açar mısınız? Solum tıkandı biraz. Bazarov kalktı, pencereyi itti. Bir itişte çatırtıyla açıldı pencere. Bu kadar kolay açılacağını kestirememişti. Sonra elleri de titriyordu. Sakin karanlık gece baktı odadan içeri. Neredeyse kapkara göğü, hafif hafif hışırdayan ağaçları ve tertemiz havasının kokusu ile. Perdeyi çekin de oturun, dedi Bayan Odinson. Ayrılmanızdan önce sizinle konuşmak istiyorum. Kendinizden açın sözü. Siz hiç konuşmazsınız kendinizden. Ben sizinle yararlı konularda açmaya çalışıyorum, Anna Sergeyevna. Çok alçak gönüllüsünüz. Ama ben sizi, ailenizi, bizi bırakıp gitmenizin nedeni olarak babanızı biraz olsun tanımak isterdim. Bunu niçin söylüyor, diye düşündü Bazarov. Bunların hiçbiri sizin için şunca ilginç değildir, dedi sonra. Özellikle sizin için. Bizler basit insanlarız. Peki sizce ben aristokrat mıyım? Bazarov gözlerini kaldırıp Bayan Odinsov'a baktı. Evet, dedi aşırı bir sert sesle. Evet, dedi aşırı sert bir sesle. Kadın güldü. Görüyorum ki beni çok az tanıyorsunuz. Elbet öyle olacak. Bütün insanların birbirine benzediğini, onları ayrı ayrı incelemenin zahmete değmeyeceğini söyleyen siz değil misiniz? Bir gün anlatacağım size yaşamımın öyküsünü ama önce siz anlatın bana. Çok az tanıyorum diye tekrarladı kadının sözünü Bazarov. Belki haklısınız. Belki her insan bir bilmecedir. Sizi alalım. Toplumdan kaçıyorsunuz. İnsanları sıkıcı buluyorsunuz. Ama iki üniversite öğrencisini evinize çağırıp konukluyorsunuz gene de. Bunca zeki, bunca güzelken sizi köyde oturtan nedir? Ne? Ne dediniz? Diye sordu Bayan Odinsov. Bunca güzelliğim mi? Bazarov kaşlarını çattı. Onu bırakın şimdi diye mırıldandı. Neden köye yerleştiğinizi bir türlü anlayamadığımı söylüyordum. Anlamıyorsunuz ama kendinizce bir açıklama yolu da buluyorsunuz değil mi? Evet, şımarık, lükse, rahata düşkün olmanız.
Ayrım sonu.